Ayrım 44, sayfa 427. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. 1930 yılı ilkbaharının sonlarına doğru geçirdiği bir deniz kazası az daha Capone'un hayatına son veriyordu. İğne olmaktan bile korkan bir adamın beklenmedik bir ölümle burun buruna geldiğinde gösterdiği soğukkanlılık o sırada yanında bulunan genç avukatı ömrü boyunca etkileyecekti. Yeni bir tekne almak istemişti Capone. İçki kaçakçılığı yapan Ralph Centerfit adındaki bir tanıdığı kendisine 12 metre uzunluğunda kameralı bir yat teklif etti. Adam bu tekne ile Bimini'den ham getirirdi. Ham adı verilen şey samana sarılarak bir torbanın içine yerleştirilmiş 6 içki şişesiydi. Her torbaya ayrıca bir kese tuz ile kırmızı bir işaret bağlanırdı. Kıyı muhafız motorları peşine düştüğü takdirde hemen sığ sığlara doğru yol alan kaçakçı hamları denize atardı. Tuzla dolu keseler tehlike atlatılıncaya kadar torbaların dipte kalmasını sağlarlardı genellikle. Derken tuz erir, kırmızı işaretler su yüzüne çıkar, kaçakçı deniz dibindeki hazinesine yeniden kavuşurdu. Tüketicinin eline vardıklarında bile şişeler hala nemli olurdu çoğu kez. Capone tekneyi beğenmişti ama satın almazdan önce kendi kaptanı A.H. Caesar'ın bir deneme gezisi yapmasını istedi. Kendisi de katıldı deneme gezisine. Yanına o sıra işlerine bakan bir başka Miami avukatlık firmasının genç elemanlarından William Parker'ı, Arjantin asıllı fedaisini de aldı. Ufak tefek bir adam olan fedainin elindeki makinalı tüfek hemen hemen boyunu aşmaktaydı. Kaptan Caesar Biscayne körfezinde dolaştırdı tekneyi. Dümeni sağa sola öylesine sertçe kırıp durdu ki anlaşılan direksiyon kablosunu gevşetti. Rıhtıma dönerlerken kıçtan motor takılı bir kayık içinde iki erkek çocuk çıktı karşılarına. Kaptan bunlara çarpmamak için sert bir dümen kırışı yaptı ve kablo koptu. Yat çelik bir petrol tankerine doğru son sürat yol almaya başladı. Parker ve Arjantinli muhafız teknenin kıç yanına zor attılar kendilerini. Elleriyle kafalarını korumaya çalışarak büzülüp kaldılar orada. Kaptan Caesar motoru durdurdu, olduğu yere çömelip dümeni boş yere döndürmeye koyuldu. Capone ise yerinden kıpırdamadı. Pruva'da ayakta gözlerini soğukkanlılıkla tankere dikmiş öylece durdu. Son anda nasılsa bir dönüş yapabildi yat. Tankere şöyle bir sürünüp geçti. Bu sürtünme bile Caesar, Parker ve muhafızın yere yuvarlanmalarına neden oldu. Capone öylesine sağlam duruyordu ki sarsılmadı bile. Yat yavaş yavaş durduktan sonra başka bir teknenin yardımıyla rıhtıma çekildi. Capone hiç acele etmeden çıktı rıhtıma bir pro yaktı ve Centerfit'e dönerek tamam alıyorum dedi. Tamir ettir faturayı bana yolla. 9 Haziran günü Chicago'dan arkadaşı Jake Lingle hakkında üzücü bir haber aldı Capone. 21. Bölüm. Her gün bir cinayet. Jake Alfred Lingle ayak işleri görmek için Tribune gazetesine alındığında 20 yaşındaydı. Ondan önce bir tek yerde, bir tıbbi araçlar firmasında ambar katibi ve haberci olarak çalışmıştı. Batı kesimde oturan dar gelirli bir ailenin oğluydu. Eski vadi çetesini yetiştiren mahallede büyüdü. Eğitimi West Jackson Bulvarı üzerindeki Calhoun İlkokulu'nda başladı ve orada sona erdi. Aynı okulu bitirenler arasından ileride iş adamı, politikacı ve gangster olarak büyük başarıya ulaşanlar oldu. Jake Lingle bunların hepsini dikkatle izliyordu. Sinik, kendini beğenmiş, içinden pazarlıklı bir kişi olmasına rağmen canı istediğinde ya da işine geldiğinde son derece tatlı ve sevimli olabilirdi. Orta boylu, kıvırcık kara saçlı, al yanaklı, yarık çeneli, güçlü görünüşlü bir adamdı. Çok çeşitli çevrelerde tanıdıkları olması Tribune gazetesinde hızla ilerlemesine yaradı. Daha işe başladığının 3. haftasında gazeteden dışarıda polis muhabiri olarak çalışmasına izin verdiler. Lingle'ın yazı kabiliyeti sıfırdı. Olduları aktarmaktan başka bir şey yapamazdı. Ayakçının biriydi işte. 18 yıllık meslek hayatında hep ayakçı kaldı. En çok para kazandığı yıllarda haftalığı 65 dolardı. Bununla birlikte Tribune'un gözde elemanlarından biriydi. 1920 yılları boyunca Chicago gazetelerinin birinci sayfaları hemen her gün işlenen suçlarla ilgili haberlerle dolu olurdu. Bütün gazetelerin bu işlerden iyi anlayan birine, yani bir gangaloji uzmanına ihtiyacı vardı. Ve bu alanda Lingle'ın üstüne yoktu. Sık sık verdiği bomba haberlerle bütün öteki gazeteleri atlatırdı. Çünkü Capone ve yeraltı dünyasının öteki liderleriyle sıkı fıkı olduğu gibi polis müdürü Russell ve polis müdür yardımcısı Stige ile de yakın dostu. Russell ile olan dostluğu çok eskilere, zamanın polis müdürünün batı kesimde devriye polisi olduğu günlere dayanıyordu. İki adam birlikte golf oynarlar, tiyatroya maça giderler, birbirlerinden borç alıp verirlerdi. Öylesine yakın ilişkileri vardı ki birçok kişi Lingle için Chicago'nun gayri resmi emniyet müdürü derdi. Lingle 30 yaşına geldiğinde gençlik sevgilisi Helen Sullivan ile evlendi. Bir yıl arayla iki çocukları oldu. Alfred Jr. ve Dolores. Karı kocanın çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdikleri batı kesimde bir evleri vardı. Bundan başka Lingle 18 bin dolar ödeyerek Indiana'ya bağlı Long Beach'te yazlık bir bungalov satın aldı. Kışın ailesini Küba'ya ya da Florida'ya tatile götürürdü çoğu kez. Dört kapılı bir Lincoln arabası ve özel şoförü vardı. 1930 yılının ikinci yarısında Michigan caddesi üzerindeki Stevens Oteli'nde kendisine sürekli bir oda tuttu. Otelin telefoncusuna bir liste vererek adı bu listede olmayan kişilerin telefonunu bağlamamasını emretmişti. Otelin dedektifi başka türlü uyku uyumasına imkan yoktu demişti bir süre sonra. Gece sabaha kadar telefonla ararlardı kendisini. Hepsine cevap verecek olsa sabaha kadar konuşması gerekirdi. Zaten sabaha karşı iki ya da üçten önce gelmezdi. Onun da dinlenmeye ihtiyacı vardı tabii. Lingle'ın gecenin o saatlerine kadar dışarılarda kalmasının sebebi neydi bilinmez. Ama hovardalık olmadığı kesindi. Karısına çok bağlıydı. Bir iki bardak biradan başka içki koymazdı ağzına. Mide ülseri vardı çünkü. Tek kusuru kumara fazla meraklı olmasıydı. At yarışlarında 1000 dolar hatta daha fazla oynadığı sık görülen bir şeydi. Haftada 65 dolar kazanan bir ayakçının böylesine lüks bir yaşam sürdürmesi arkadaşlarını şaşırtırdı elbet. İçinde yaşadığı bolluğu şöyle açıklamıştı Lingle. Babasından 50 bin dolar miras kalmış, ayrıca 1928 yılında satın aldığı hisse senetlerinin değeri birden 3 kat artmıştı. Tribune bir sabah gazetesi olduğu için Lingle'ın öğleden önce yataktan kalktığı pek görülmemişti. 9 Haziran günü öğleyin Stevens Oteli'nden çıktı, 2 kilometre kadar ötede olan Tribune idare hanesine yürüdü. Burada biraz kalarak amiriyle konuştu, yeni bir gang ayaklanması olacağı söylentilerinden söz ettiler. Gazeteden çıkıp yoluna devam etti. Homewood'daki Washington Koşu Parkı'nda yarış vardı o gün. Güneşli bir gündü, bir tek bulut yoktu gökyüzünde. Kendi arabasıyla gitmekten vazgeçen Lingle, Wacker yolu üzerinden güneye doğru Illinois Central demir yollarının banliyö trenleri istasyonuna yürüdü. İstasyon iki sokak ötede Michigan Caddesi ile Randolph Sokağı'nın kesiştiği köşedeydi. Ancak koşulara giden özel trenin kalkmasına daha bir saat vardı. Bu nedenle yolunu biraz değiştirerek Sherman Oteli'nin snack barında ayaküstü bir şeyler yemeye gitti. Otelin lobisinde polis çavuşu Tom Alloch ile karşılaştı ve tuhaf bir şey söyledi. "Peşimde bir herif var. Herhangi bir açıklama yapmadı, telaşlı da görünmüyordu." Yemeğini yedikten sonra yeniden Randall sokağına yollandı. Genel kitaplığın önündeki gazete satıcısından günlük koşu listesini aldı. O sırada kaldırım kenarında duran bir arabadan bir tanıdığı seslendi. "Üçüncü yarışta High Schneider oynayacak." "Tamam, biliyorum," diye karşılık verdi Lingle. Bir puro yaktıktan sonra Michigan Caddesi alt geçidine inen merdivenlerden aceleyle indi. Elindeki koşu listesini okumaya dalmış olduğundan eski dostu Dr. Joseph Springer'ın önde yürüdüğünü fark etmedi bile. Arkasındaki gürültü patırtılara da aldırış etmedi. Oysa uzun boylu sarışın bir adam acelesinden ona buna dirsek atarak kendisine yetişmeye çalışıyordu. Lingle tam geçidin öteki ucuna varmıştı ki adam yetişti, cebinden bir tabanca çıkarıp başına ateş etti. Kurşun Lingle'ın beynini delip geçti, öne doğru yıkıldı gazeteci. Sıkılan yumruğunun içinde hala koşu listesi, dudaklarının arasında da yanan purosu duruyordu. Hemen kaçmaya koyulan katil en az 14 kişi görmüştü. Tabancasını atmış geçidin öteki yanındaki merdivenlere doğru koşmaya başlamıştı. Merdivenleri ikişer üçer çıkarak aşağı inen bir adama çarparak kaçmaya devam etti. Merdivenin üst basamağında bir an durdu, sonra Michigan Caddesi'nde ilerleyen arabalar arasında zigzag yaparak koştu. Geçittekilerden bir kadın "Yakalayın, yakalayın!" diye haykırdı. Kadının kocası katilin peşine düştü ama artık çok uzaklaşmıştı adam. Randall sokağına, oradan da Wabash Caddesi'ne saparak kalabalık arasında kayboldu. Lingle'ın yanına ilk ulaşan Dr. Springer oldu. Eski arkadaşının nabzını tuttu, nabız durmuştu. Chicago'da 10 gün içinde işlenen 11. cinayetti bu. "Bu cinayetin anlamı açıkça ortadadır," diye yazdı Tribune. "Öç almak ve geride kalanları korkutmak için işlendiği bellidir." Bay Lingle polis muhabiriydi, hem de birçok konularda çok geniş bir bilgi sahibi olan bir polis muhabiri. Polis örgütünün en yüksek kademelerinde çok yakın dostları vardı. Ayrıca işi dolayısıyla yeraltı çevrelerinin kodamanları tarafından da, küçük adamlar tarafından da iyi tanınmaktaydı. Ancak kendisini gazetemiz için değerli kılan çeşitli erdemleri, onun caniler tarafından kötü kişi, tehlikeli kişi bellenmesine yol açmıştı. Chicago'da kanunsuz yolla elde ettikleri kazançları arttırmaktan başka hevesi olmayan gangsterlerin yalnızca birbirlerini öldüreceklerini düşünmek saçmaydı zaten. Çeteler arası savaşlarda işlenen cinayetler cezasız kaldıkça bu adamların cüretlenecekleri, aynı rahatlıkla masum vatandaşları öldürebileceklerini sanacakları belliydi. Polis şu ya da bu nedenle canilerin işine karışan namuslu vatandaşları, içki satışı, haraç, genelev işletmeciliği ya da kumarhaneler yüzünden birbirlerine giren çete üyelerinden daha iyi korumamaktadır. Cinayet işlemek canilerin basit günlük işlerinden biridir. Ancak Colosimo, O'Banion, Genna kardeşler, Murphy, Weiss, Lombardo, Esposito ve Valentine günü katliamında öldürülen 7 kişinin yer aldığı o uzun listeye işi katilleri ortaya çıkarmak olan biri eklenmiştir bu sefer. Tribune gazetesi kendisine meydan okuyanları cevapsız bırakmayacaktır. Savaşa savaş, biz hazırız. Ölenler yaralananlar olacak elbet, savaş bu. Artık halkın bu canilere karşı harekete geçme zamanı gelmiştir. Çeteler küstahça meydan okumaktadırlar hepimize. Adalet mekanizması bunlarla savaşacak ya da güçsüzlüğünü açıkça kabul ederek bir yana çekilecektir. Tribune'a bir başsağlığı mesajı gönderen Amerikan Gazete Sahipleri Derneği Başkanı ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Harry Chandler, Lingle'ı basının kanunsuzlara karşı açtığı savaşın ateş hattında vuruşan yiğit askeri olarak tanımladı. Ülkenin dört yanından harekete geçen öteki basın liderleri de basının verdiği ilk kurban olan Lingle'ın öcünün en kısa zamanda alınmasını istediler. Albay McCormick, katilin mahkumiyetine yol açacak bilgiyi veren kişiye $25,000 ödül vaat etti. Hearst'ün gazetesi Chicago Herald and Examiner da bir o kadar vereceğini ilan etti. Kampanyaya katılan Evening Post gazetesinin bağışladığı 5,000 ve çeşitli başka kuruluşların bağışladıkları paralarla ödül tutarı $55,725 yükseldi. Lingle'ın 12 Haziran günü yapılan gömme töreninden hemen sonra başkanı bulunduğu Chicago Gazete Sahipleri Derneği'nin üyelerini bir araya toplayan McCormick, muhabirinin ölümünü soruşturacak özel bir komite kurulmasını istedi. Komitenin başına Tribune'un avukatı Charles F. Redburn ile eyalet savcılığı şef dedektifi Patrick T. Roche'un getirilmesini teklif etti. Eyalet yetkililerinin ekstra saydıkları bütün masrafları Tribune ödeyecekti. Gazete sahipleri teklifi kabul ettiler. Eyalet savcısı Swenson'dan da bir itiraz gelmedi. Jake Lingle adına yükseltilmiş olan kurbanlık anıtı daha toplantı dağılmadan yıkılmaya başlamıştı. Gerçekler hakkında ilk ipuçlarından biri Frank Wilson'ın eline geçti. Cinayetin hemen ertesi günü Frankie Pope ile telefonda konuşan Wilson, o gün için kararlaştırılmış olan ama gazetecinin ölümü yüzünden gerçekleşemeyen buluşmadan söz etti. Dudak büktü Pope. Jake'in her tarakta bezi vardı dedi ve bu suçlamayı doğrulayacak bir takım şeyler anlattı Wilson'a. Aynı gün akşama doğru Wilson'ın tanıdığı ve bir konuda yardım etmiş olduğu başka bir gazeteci telefon etti. Lingle olayı hakkında biraz gevezelik ettiler. Telefon eden St. Louis Post-Dispatch gazetesi elemanlarından John T. Rogers'tı. Bir keresinde yolsuzluklara adı karışan bir federal yargıcı ortaya çıkarmasına yardım etmişti. Gazeteci bu yazısından dolayı 1972 yılı Pulitzer ödülünü kazanmıştı. Wilson bilgileri kimden aldığını açıklamaksızın Pope'un kendisine anlattıklarını Rogers'a açıkladı. Bunun üzerine gazeteci kendi kendine de bir araştırma yaptı ve McCormick'e telefon açarak bulgularını bildirdi. Bunları anlatan bir yazının yakında Post-Dispatch gazetesinde çıkacağını söyledi. Albay müthiş sinirlendi, bağırdı, çağırdı. Redbone ile Roche'un yürüttüğü soruşturmanın ilk sonuçları da hiç iç açıcı değildi. Lingle'ın gazetecilik dışında bir takım işler yaptığı söylentileri, araştırmacıları ölünün mali durumuna bir göz atmaya zorlamıştı. Vasiyet ve miras mahkemeleri kayıtlarına bakıldığında baba Lingle'ın oğluna 50 bin dolar değil, 500 dolardan az bir para bırakmış olduğu görüldü. Hisse senetlerinden kazandığı paralara gelince alışveriş ettiği 4 hisse senedi acentasında yapılan araştırma şunu gösteriyordu. Evet, Lingle elindeki hisse senetlerini 1929 yılının Eylül ayında satmış olsaydı 85 bin dolarlık bir kazanç sağlayacaktı. Ama senetleri satmamış, 24 Ekim'e kadar büyük mali buhranın başladığı Kara Perşembe günü elinde tutmuştu. Böylece kağıt üzerinde elde ettiği kazanç uçup gittiği gibi ayrıca 75 bin dolar zarar etmişti. Arkadaşı Russell da onunla birlikte büyük bir darbe yemişti. Acentaların birinde ortak hesap açtırmışlardı çünkü. Ama birçok kişinin iflas etmesine neden olan bu olaydan sonra Lingle'ın yaşam standardı düşmemiş, tersine yükselmişti. 1928 yılının sonundan 1930 yılının ilkbaharına dek geçen zaman içinde Lakeshore Savings and Trust Bankası'ndaki hesabına 63.900 dolar yatırmıştı. Nereden gelmişti bu paralar? Redmond paranın 12.800 dolarından çeşitli politikacılar, polis memurları ve kumarbazlar tarafından verilmiş borçlar olduğunu ortaya çıkardı. Bu borçları ödemek için herhangi bir çaba göstermemişti Lingle. Paranın geri kalanının nereden geldiği hiçbir zaman tam olarak öğrenilemedi. Karanlık dedikodular ilerledikçe ilerledi. Bunlara göre Lingle, Capone şebekesiyle belediye arasında aracılık yapmış, polis örgütündeki etkili arkadaşları dolayısıyla içki yapım ve dağıtımcılarının, kumarbazların koruyuculuğunu yapmıştı. Belediye başkanı Thompson, emniyet müdürünü görevden alıp almayacağını düşüne dursun, Russell yardımcısı Etege'yi cinayet masası şefliği görevinden aldı, peşinden kendi de istifa etti. Bütün bu dedikodular basının üyelerinin şerefine ciddi bir leke sürmekteydi. Gangsterle politikacıların işbirliğinden doğan yozlaştırıcı güç, kanunun hemen her kesimine yayılmış, lekelemediği yer bırakmamıştı. Ama basın o güne dek bütün bu yozlaşmanın dışında kaldığını iddia etmişti. Basın suçlardı, basın yargılardı, basın kendi üye ve yazarlarının namusunu sorgusuz sualsiz kabul ederdi. Oysa şimdi pek değerli Tribune gazetesinin en değerli muhabirlerinden birinin kirlenmesi dolayısıyla basın da yeri diyor, kınanıyordu. Gangsterler, politikacılar başka kaç tane gazeteciyi satın almışlardı. Halkın sorduğu soru buydu şimdi. 44. ayrımın sonu. Sayfa 436.